Ayrım 25, Yaratılış, Eduardo Galeano, sayfa 276. 1663, Paraíba Irmağı Kıyıları, Özgürlük. Köpeklerin havlaması ve köle avcılarının borazanları çoktandır duyulmuyor. Kaçak bir anız tarlasını boyunu aşan yırtıcı anızları geçiyor, ırmağa doğru koşuyor. Çimenlerin üzerine atıyor kendini yüzüstü, kolları açık, bacakları iki yana açılmış. Çekirgelerin, ağustos böceklerinin, kurbağacıkların onunla işbirliği yapan seslerini duyuyor. Ben bir eşya değilim, benim tarihim eşyanın tarihi değil. Toprağı öpüyor, ısırıyor, ayağımı tuzaktan kurtardım, ben eşya değilim. Çıplak gövdesini çiğde ıslanmış toprağa bastırıyor. Toprağın içinden doğmaya can atan küçük bitkilerin seslerini duyuyor. Açlıktan çıldırıyor ve açlık ilk kez ona mutluluk veriyor. Gövdesi kesikler içinde, o hissetmiyor bunları. Sanki kucaklayacakmış gibi gökyüzüne dönüyor. Ay doğuyor, üzerine vuruyor. Şiddetli ışık darbeleri, dolunayın ve sulu yıldızların ışık kırbacı, ayağa kalkıp yönünü araştırıyor. Şimdi ormana gidecek, şimdi hedef o büyük yeşillik perdesi. Sen de Palmares'e mi gidiyorsun diye soruyor kaçak elinin üzerinde yürüyen bir karıncaya. Göster yolu bana. Palmares Türküsü. Dinlen siyah adam, beyaz gelmez buraya. Gelirse şeytan alacak onu. Dinlen siyah adam, beyaz gelmez buraya. Gelirse giderken sopamızın tadı kalacak damağında. 1663, Serra de Barriga, Palmares. Kimi geceler şimşek çaktığında bu dağ sırasının Akkor Tepesi Alagoas sahilinden bile görülebilir. Portekizliler ilk Brezilya piskoposunu yedikleri için Papa'nın sonsuza kadar aforoz ettiği Kayete Kızılderililerini dağın eteklerinde yok ettiler. Kaçak siyah köleler uzun yıllardır gene burada, Palmares'in gizli köylerinde kendilerine sığınacak bir yer buldular. Her topluluk bir kale, yüksek siper kazıklarından oluşan çitlerin ve içine ucu sivri kazıklar konmuş tuzakların ardında göz görebildiğince ekili topraklar uzanıyor. Çiftçiler silahlarını el altında tutarak çalışıyorlar. Geceleri kalelerine döndükleri zamanda eksik var mı diye kelle sayıyorlar. Burada mısır tarlalarında yılda iki kez ürün kaldırıyorlar. Fasulye, manyoka, şeker, patates, tütün, sebze, meyve içinde aynı şey söz konusu. Ayrıca domuz ve tavuk yetiştiriyorlar. Palmares'in siyahları sahildeki halklardan daha çok ve daha iyi besleniyor. Çünkü sahillerde Avrupa için üretilen, her şeyi silip süpüren şeker kamışı herkesin bütün zamanını ve toprağını elinden alıyor. Angola'da olduğu gibi bu siyah topluluklarda da palmiye baş tacı ediliyor. Elyafından giysi, sepet ve yelpaze örüyorlar. Yaprakları çatı ve yatak işini görüyor, meyvesinin eti yeniyor, şarabı yapılıyor, aydınlatma için yağ çıkarılıyor, kabuğundan yemeklik yağ ve tütün çubukları yapılıyor. Angola'da olduğu gibi soylu demircilik mesleğini reisler yürütüyor ve demirci ocağı halkın toplantılarını yaptığı meydanda baş köşeye yerleşmiş. Ama Angola çoğulcudur, Afrika'nın bütünü ise daha da çoğulcu. Palmaresliler bin ayrı bölgeden, bin ayrı dilden geliyorlar. Tek ortak dilleri efendilerinin ağızlarından duydukları, köle gemilerinde, şeker kamışı tarlalarında kırbaçla verilen emirlere eşlik eden dil. İçine Afrika ve Guarani sözcükleri serpiştirilmiş Portekizce dili, eskiden aşağıladığı insanlar için şimdi bir iletişim bağı oluşturuyor. Folga Nego, Branco Nao Vemxa. Hollandalıların Pernambuco'dan atılışından bu yana Portekizliler bu özgür insanlar ülkesine 20'yi aşkın askeri sefer düzenlediler. Bir muhbir Brezilya'dan Lisbon'a şunları yazıyor. Hollanda'nın gururunu gemlemeyi başaran ordumuz, Palmares'e sigaralarla yaptığı çok sayıdaki akınla bu barbarlar karşısında hiçbir sonuç alamamıştır. Şans Hollandalılara da gülmedi, onların seferleri de başarılı olamadı. Gerek Hollandalılar, gerekse Portekizliler boş köyleri yaktı, şiddetli yağmurlarda çılgınlar gibi bir o yana bir bu yana koşarak çalıdıkları da yollarını yitirdiler. İkisi de bir gölgeyle savaştı, ısırıp kaçan bir gölgeyle, her seferinde de zafer iddialarında bulundular. Ne Palmares'i çökertmeyi ne de kölelerin kral şekeri ve sarayını işçisiz bırakarak kaçmalarını önlemeyi başarabildiler. Oysa üstelik Hollandalıların başkaldıran siyahları çarmıha germelerine, Portekizlilerin korku salmak ve ders vermek için onları dövüp sakatlamalarına karşın. Palmares'e gönderilen Portekiz savaşçılarından sonuncusu yeni döndü Recife'ye. Eli boş, seferin başı emrinde 200 siyah asker bulunan siyah komutan Gonzalo Rebelo'ydu. Alabildikleri birkaç esirin boyunlarını kestiler. 1665 Madrid, 2. Carlos. Yeni kral hem sallanıyor hem ağlıyor. Koltuk altlarına ve beline bağlı kuşaklarla arkadan tutuyorlar onu. 4 yaşındaki kral ne konuşmasını ne yürümesini biliyor. 14 süt annesinin memelerinden çekip alarak oturtabiliyorlar onu İspanya tahtına. Ağlıyor çünkü aşağı kayıp gözlerinin üzerine inen taç canını acıtıyor. Cinlerle oyununa geri dönüp perilerin sıcak sütünden içmek istiyor. Cılız yaratık bir mucize sonucu ya da hiç yıkanmaması sayesinde yaşıyor. Başının ve boynunun irinli yaralarla kaplı olmasına karşın doğduğu zaman bile yıkamadılar onu. Domingo Centurio'nun 9 yıl önce soğuk algınlığından ölmesinden bu yana sarayda kimse yıkanmıyor. Arroro diye geveliyor kral ve ayağını tutup kulağına götürüyor. 1666 New Amsterdam, New York. İngilizler birkaç top atışıyla kalenin üstünde dalgalanan bayrağı indiriyor ve Delaware Kızılderililerinden 60 florin karşılığı satın almış oldukları Manhattan adasını Hollandalıların elinden alıyorlar. Delaware'ler yarım yüzyılı aşkın bir süre önce Hollandalıların gelişini hatırlayıp şöyle diyorlar. Büyük adam sebze yetiştirip o sebzelerle çorba yapmak için küçücük küçücük yalnızca bir öküz postu büyüklüğünde toprak istiyordu. Onların düzenbaz ruhunu ilk orada fark etmeliydik. Kuzey Amerika'nın en önemli köle pazarı New Amsterdam, şimdi New York oluyor. Wall Street ise adını siyahların kaçmasını engellemek için yapılan duvardan alıyor. 1666 Londra, Beyaz Hizmetkarlar. Beyaz hizmetkarlarla dolu üç gemi Thames ırmağından denize doğru süzülüyor. Uzaklardaki Barbados adasında ambar kapaklarını açtıklarında yaşayanlar, şeker, pamuk ve tütün çiftliklerine, ölüler körfezin dibine gidecekler. Beyaz hizmetkar kaçaklarına cin diyorlar. İnsanları buharlaştırmakta öylesine ustalar. Londra'nın yoksul semtlerinden kaçırılan fahişe ve serserileri, İrlanda ve İskoçya'da aranan genç Katolikleri, özel arazide bir tavşan öldürdükleri için Brixton hapishanesinde idam edilmeyi bekleyen tutukluları gönderiyorlar Antil adalarına. Rıhtımlarda avlanan sarhoşlar gözlerini gemilerin kilitli ambarlarında açıyorlar. Amerika yolculuğunda onlara şekerle kandırılmış delikanlılar ve kolay servet kazanma sözlerine kapılmış çok sayıda serüvence eşlik ediyor. Orada Barbados, Jamaika ya da Virginia çiftliklerinde kendi bedellerini ve yol parasını ödeyinceye kadar sıkılmış limona dönecekler. Beyaz hizmetkarlar toprak ve siyah köle sahibi olmayı düşünüyorlar. Yıllar süren ağır çalışma koşulları ve angaryadan sonra özgürlüklerine kavuştuklarında ilk yaptıkları şey siesta saatinde kendilerini yelpazelemesi için bir zenci satın almak oluyor. Barbados'ta 40 bin Afrikalı köle var. Doğumlar çiftliklerin muhasebe defterlerine kaydediliyor. Küçük bir zenci doğduğunda yarım İngiliz lirası ediyor. 1666 Tortuga Adası, Korsan Manzaraları. El Olones diye bilinen Jean David Nau az önce Remedios ile Maracaibo'yu yağmaladı. Kılıcıyla kıyma gibi doğradı pek çok İspanyolu. Firkateynler çalınan servetlerin ağırlığından yarım hızla gidiyorlar dönüşte. El Olones karaya çıkıyor. Tek dostu ve sırdaşı serüven ve kaza yoldaşı çizmelerinin arasında kuyruğunu sallayıp havlıyor. gemilerin örümcek ağına benzer donanımından yeni kurtulmuş, meyhane, kadın ve sağlam toprağa basmak için gözleri dönmüş bir adam sürüsü geliyor ardından. Korsanlar uzun bir ayin süresince kaplumbağa yumurtalarını kaynatacak kadar sıcak kumların üzerinde sessizce duruyor. Yamalı gövdeler, kirden sertleşmiş ceketler, yağlı peygamber sakalları, yılların çenttiği bıçaklar gibi yüzler. Ayin sırasında öksürmeye ya da gülmeye cesaret eden olursa bir kurşunla onu vurup haç çıkarıyorlar. Her korsan bir silah deposu, belinde 4 bıçak, timsah derisi kılıfında bir süngü, 2 çıplak tabanca, dize çarpan bir denizci kılıcı, göğüste çaprazlama asılı bir tüfek. Ayinden sonra ganimetler paylaştırılıyor. Önce sakat kalanlar, sağ kolunu kaybedenler 600 pezo ya da 6 köle alıyorlar. Sol kolun değeri 500 pezo ya da 5 köle. Bacakların fiyatı da aynı. Küba ya da Venezuela sahillerinde bir göz ya da parmak yitirinin hakkı 100 pezo ya da bir köle. İş gününü baharatlı romdan koca yudumlar alarak sürdürüyor, büyük final olarak da kaplumbağa ızgarası ile noktalıyorlar. Kumun altında üstü korlarla kaplanarak kabuğunun içinde yumurta sarısı ve baharatla ağır ağır pişirilmiş kuşbaşı kaplumbağa eti. Bu adaların en gözde şölen yemeği. Korsanlar kumun üstüne uzanıp pipolarını yakıyor, kendilerini duman ve özleme bırakıyorlar. Karanlık bastığında zenci melezi bir kadının gövdesini incilerle kaplıyor, ona fısıltıyla korku öyküleri, şaşırtıcı olaylar, idam, bordalama, hazine masalları anlatıyor, daha uzun süre denize açılmayacaklarına dair kulağına yeminler ediyorlar. İçki içip sevişirken çizmelerini çıkarmıyorlar. Bu çizmeler yarın yeni bir akın için gemi ararken limanın taşlarını parlatacaklar. 1667 Meksiko kenti, Juana 16 yaşında. Çan gemilerde her çeyrek nöbet saatini haber verir. Madenlerde ve şeker kamışı tarlalarında kızıl derili serflerle siyah köleleri işe çağırır. Kiliselerde saat başlarını, ayinleri, ölümleri, şenlikleri duyurur. Ama Meksiko Genel Valisi'nin sarayının üstündeki kulede sessiz bir çan var. Engizisyoncuların bunu eski bir İspanyol köyündeki çan kulesinden söküp tokmağını çıkardıkları ve kim bilir kaç yıl önce Hint adalarına taşıdıkları söyleniyor. 1530 yılında Rodrigo Usta tarafından yapıldığından bu yana hep temiz, hep uysal oldu bu çan. Çanı çalanın isteğine göre 300 ayrı ses çıkardığı söylenirdi. Bütün köyde gurur duyardı onunla. Ama bir gece uzun uzun şiddetle çalarak herkesi yatağından fırlattı. Çan bir işaret veriyordu. Korku, neşe ya da kim bilir neydi onu çaldıran. Ama ilk kez kimse anlayamadı bunu. Çan çılgınca çalmaya devam ederken avluda bir kalabalık toplandı. Kuleye çıkan belediye başkanı ile rahip korkudan donup kalmış bir halde orada kimsenin olmadığını doğruladılar. Çanı çalan insan eli değildi. Yetkililer olayı Engizisyon'a götürdüler. Engizisyon mahkemesi çanın çalınmasını hepten geçersiz ilan etti ve sonsuza kadar susturulan çan Meksiko'ya sürüldü. Juana Inés de Asbaje, koruyucusu Mancera genel valisinin sarayından çıkıyor. Arkasında sandıklarını taşıyan iki kızıldırlıyla büyük alandan geçiyor. Köşeye geldiğinde duruyor, sanki sessiz çan kendisini çağırıyormuş gibi dönüp kuleye bakıyor. Onun geçmişini biliyor, kendi başına şarkı söylediği için cezalandırıldığını biliyor. Juana Santa Teresa de Antigua manastırına gidiyor, artık bir saray hanımı olmayacak. Manastırın sakin ışığı ve bir hücrenin yalnızlığında dışarıda bulamadığını arayacak. Üniversitede dünyanın gizlerini araştırmak isterdi ama kadınlar gergefe ve kendileri için seçilen kocaya yazgılı doğuyorlar. Juana Inés de Asbaje yalınayak bir karmel rahibesi olup Sor Juana Inés de la Cruz adını benimseyecek kendine. 1668 Tortuga Adası, Köpekler. Haiti'nin kuzeyindeki bu adacıkta hiç kızılderili kalmadı. Ama İspanyolların onları avlamak ve cezalandırmak için getirdikleri köpekler duruyor. çoğalan, sürüler halinde dolaşıp yaban domuzlarını yiyen çoban köpekleriyle Fransız korsanları arasında bu topraklara kimin egemen olacağı konusunda bir savaş sürüyor. Her gece çalılıklardan ulumaları duyuluyor. Kale duvarlarının arkasındaki korsanlar uykuda titriyorlar. Tortuga Adası Fransız Bakanı Colbert'in köle ticareti ve korsanlık yapmak üzere kurduğu bir şirkete ait. Şirket eşkıya ve haydutlar arasında saygın bir bey olan Bertrand de Ogeron'u vali atadı. Vali Fransa'dan gemiyle zehir getirtiyor. Zehir kullanılarak öldürülecek atların karınları ölümle dolu leşleri adanın çeşitli yerlerine dağıtılacak. Vali böylece vahşi köpeklerin yarattığı tehdide son vermeyi umuyor. 1669 Cebeli Tarık Kenti, Dünyanın Bütün Zenginlikleri. Henry Morgan'ın adamları durmadan tırnaklarıyla Maracaibo Gölü'nün sahillerini kazıyor. El Olonies'in yanında götüremeyip gömdüğü hazineyi arıyorlar. Onca zaman ve emek yatırdıktan sonra El Olonies'in bunları yüklemeye ne zamanı yetti ne de gemilerinin ambarları. Her zamanki top ateşinden sonra karaya çıkış. Korsanlar sandallarından atlayıp kılıçları çekilmiş olarak giriyorlar dumanları tüten köye. Hiç kimse, hiçbir şey yok orada. Alanın ortasında yırtık pırtık giysiler içinde bir delikanlı gülerek karşılıyor onları. Gözlerini örten kocaman şapkanın yırtık kenarı omzunun üstüne sarkıyor. "Sır, sır!" diye bağırıyor. Kollarını yel değirmeni gibi sallayarak hayali sinekleri kovuyor ve hiç durmadan gülüyor. Bir kılıcın ucu boğazını sıyırdığında fısıldıyor. "Çıplak ayakla uyumayın, yoksa yarasalar yer onları." Duman ve baruttan ağırlaşmış hava sıcaktan kaynıyor. Morgan sıcak ve sabırsızlıktan köpürüyor. Delikanlıyı bağlıyorlar. "Mücevherleri nereye sakladılar?" "Oğlanı dövüyorlar." "Altınlar nerede?" Yanaklarında göğsünde ilk yarıkları açıyorlar. "Ben Sebastian Sanchez'im" diye bağırıyor. "Ben Maracaibo valisinin kardeşiyim. Çok önemli bir insanım." Bir kulağının yarısını kesiyorlar. Oğlanı yerde sürüklüyorlar. Oğlan korsanları bir ormanın içinden geçirip bir mağaraya getiriyor. Hazinesini gösteriyor. Ağaç dallarının altına saklanmış iki kil tabak, bir çapanın paslanmış ucu boş bir kabuk, birkaç renkli tüy ve taş, bir anahtar, üç küçük sikke. "Ben Sebastian Sanchez'im" diye yineliyor hiç durmadan, hazinenin sahibini öldürdüklerinde. 1669 Maracaibo, Kırık Kilit. Gün doğarken Morgan gecenin içinde beliren İspanyol gemilerinin gölün girişini kapattıklarını fark ediyor. Saldırıya geçmeye karar veriyor. Donanmasından önce bir şalopayı pupa yerken İspanyol amiral gemisinin üstüne yolluyor. Bir meydan okuma işareti olarak savaş bayrağı taşıyan şalopaya Morgan Maracaibo'da ne kadar zift, katran, kükürt bulduysa yüklemiş. Her köşesine barut dolu kasalar yerleştirmiş. Tayfaları gömlek ve şapka giydirilmiş birkaç tahta kukla. İspanyol amirali Don Alonso del Campo y Espinosa toplarının bir barut fıçısına ateş ettiğini fark etmeden havaya uçuyor. Onun ardından korsan donanması saldırıya geçiyor. Morgan'ın firkateynleri İspanyol kilidini top ateşiyle kırıp açık denize ulaşıyorlar. Tıklım tıklım altın, mücevher ve köle yüklenmiş olarak uzaklaşıyorlar. Tepeden tırnağa Maracaibo ganimetinden elde ettikleriyle giyinmiş olan Henry Morgan, yelkenlerin gölgesinde şişinerek yürüyor. Altın bir teleskobu ve Cordoba derisinden sarı çizmeleri var. Ceketinin düğmeleri Amsterdam mücevhercilerince işlenmiş zümrütler. Beyaz ipek gömleğinin dantel köpüklerini uçuran rüzgar, uzaklardan Morgan'ı Jamaika'da bekleyen kadının sesini getiriyor. Veda ederken onu rıhtımda uyaran ateşli zenci melezi kadının sesini. "Ölürsen seni gebertirim." 1670 Lima, "Yasımızı tut," dediler ona Potosi madenlerindeki kızılderililer sessizce. Peru Genel Valisi Kont Lemos da geçen yıl İspanya'daki krala şunları yazdı. "Yeryüzünde bu kadar yorgun bir halk yoktur. Vicdanımı bu yükten kurtarmak için majestelerinize şunu açıklıkla bildiriyorum. İspanya'ya getirilen gümüş değil, kızılderililerin kanı ve teridir. Vali insan yiyen dağı gördü. Kızılderililer birbirlerine demir boyun halkalarıyla bağlı olarak köylerden getiriliyorlar. Dağ ise ne kadar çok yutarsa o kadar çok acıkıyor. Köylerde erkek kalmıyor. Krala bu raporu gönderdikten sonra Kont Lemos havasız boğucu tünellerde bir haftalık çalışma dönemlerini yasaklıyor. Sokaklarda davullar çalıyor, duyuruyorlar. Bundan böyle diyor genel vali, Kızılderililer gün doğuşundan gün batışına kadar çalışacaklar. Çünkü onlar geceyi madende geçirecek birer köle değiller. Kimse aldırmıyor. Şimdi Lima'daki gösterişsiz sarayında bir yanıt geçiyor eline Madrid'deki Hint Adaları Konseyi'nden. Konsey gümüş ve civa madenlerinde zorunlu çalışmayı yasaklamayı kabul etmiyor. 1670 San Juan Atitlan, mihrapta davetsiz bir misafir. Peder Marcos Ruiz sabahın geç saatlerinde bırakıyor kendini eşeğe, eşek onu San Juan Atitlan köyüne götürüyor. Rüzgarın taşıdığı o yumuşak su ve çan sesleri köyden mi geliyor yoksa bir düşten mi kim bilir? Keşiş esniyor, hızlandırmıyor eşeğin yürüyüşünü, o uyku verici sallantıyı. Engebeli bir arazinin derinliklerine gömülmüş bir köy olan San Juan Atitlan'a ulaşmak için pek çok kıvrımlar çizmek gerekiyor. Kızılderililerin bu gizli yerlerde putlarına tapabilmek için ekinlerini dağların en ulaşılmaz köşelerinde yetiştirdiklerini herkes biliyor. İlk evler gözüktüğünde papaz Marcos uyanmaya başlıyor. Köy ıssız, kendisini karşılamaya gelen yok. İnsanla dolup taşan kiliseye ulaştığında büyük bir çabayla kırpıyor gözlerini. İnsanları omuzlayıp içeri girdiğinde yüreği hızla çarpıyor birden. Ne olduğunu görebilmek için gözlerini ovuşturuyor. Şimdiye kadar görülmemiş biçimde çiçekler ve kokularla bezenmiş kilisede Kızılderililer köyün delisine tapınıyorlar. Tepeden tırnağa kutsal giysilerle donanmış, ağzından salyalar akan, köyün şaşı gözlü aptalı mihraba oturmuş. Anlaşılması güç konuşmalar ilahiler arasında kendisine sunulan tütsüleri, meyveleri, sıcak yiyecekleri kabul ediyor. Askerleri bulmak için koşarak gerileyen papaz Marcos'un öfkeli çığlıklarını duyan yok. Bu dehşet verici manzara dindar rahibi öfkeden çıldırtıyor. Ama şaşkınlığı çok sürmüyor. Ne bekler ki insan sonunda bir ağacı kesecekleri zaman ondan özür dileyen, topraktan özür dilemeden kuyu kazmayan bu puta taparlardan. Bunlar Tanrı'yı şu ya da bu taşla, akan bir ırmağın sesiyle, çiseleyen yağmurla karıştırmıyorlar mı? Tenin işlediği günaha oyun demiyorlar mı? 25. Ayrımın sonu. Sayfa 286.